Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una fenfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, tefsir derslerimize Ahzab suresinin 49. ayetiyle bugünkü dersimiz başlamış olacak inşallah. Öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yapıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Değerli dinleyenlerimiz, Ahzab suresinden okuduk. 49. ayetten başladık. Hem müminleri hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi doğrudan muhatap olan ayetlerdi bunlar. Bu surede ya eyyühen nebi buyurularak Efendimiz'i doğrudan muhatap olan 5 ayet de böyle bir hitap var. Müminlere de ya eyyühellezine amenu diyerek yine 6 hitap var. Yüce Rabbimiz böylesi efendim hitapla başladığı zaman çoğunlukla müminlerin ya da muhatabın bir şey yapmasını ya da yapmamasını ister. Buradaki hitap edilirken kullanılan vasıflar da önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ismiyle değil vasfıyla hitap ediliyor. Ey Nebi diyerek peygamberlikle alakalı bir konu bahsedilecek demektir. Vazifeyle ilgili hususi bir mesele var demektir. Ya eyyühellezine amenu buyurulduğu zaman da müminlere imanlarının gereği olarak yapmaları istenen bir husus hatırlatılmak istenmektedir. Ve her ikisi de hitap edilenler açısından bir şereftir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ismiyle değil vasfıyla hitap ediliyor. Müminlere de onların imanlarını adeta kabul edilmiş bir iman olarak ve Allah'ın kendilerine hususi bir muamele yaptığını gösterir şekilde bir ifade oluyor. Böylesi bir hitap. Ey iman edenler diyerek. Cenab-ı Hak imanımızı kavi eylesin ve son nefese kadar Rabbimizin huzuruna varana kadar bu imanımızla beraber yaşamayı, ondan bir an ayrı kalmamayı Yüce Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Zaman zaman insan imanını unuttuğu, İslam'ını unuttuğu anlar olur. Bunlara gaflet anları deriz. Bu gaflet anlarımızı ne kadar azaltabilirsek, ne kadar imanımızın farkında olarak bir hayat sürebilirsek, elbette o derece kaliteli bir hayat, o derece tıyıp tertemiz bir hayat, o derece Rabbin razı olduğu bir hayat sürmüş oluruz. 49. ayet müminlere hitap ederek şöyle başlıyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu İzâ nekahtumul mü'minâti thumma dallaktumuhunne min qabli en temessuhun fema lekum aleyhinne min iddetin ta'teddûneha femetti'uhunne veserrihuhunne serahan cemîlâ. Ey iman edenler! Mü'min kadınlarla evlenmek diye yapıp da sonra onlarla birleşmeden, aile hayatı yaşamadan onları boşadığınızda onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve güzellikle boşayınız, salıveriniz. Evlilik insan hayatında son derece önemli bir dönüm noktasıdır. İnsanın tek olmaktan adeta çift olmaya doğru bir hayatının genişlemesidir. Bir başka fertle yoğun ilişkiler, çok yönlü ilişkiler içerisinde tek bir hayatın oluşmasıdır. Bu yönüyle birçok edebi, adabı, hukuku vardır, faziletleri vardır. Eğer bu hukuk dediğimiz herkes hak ettiğini alabilirse muhatabından ve bunu en güzel şekilde alabilirse, nezaketli bir hayat sürülebilirse, iyi bir kaynaşma, ülfet olur, faziletler bina edilirse, insanlar birbirlerine karşı fazilet gösterirlerse, gerçekten o hayat büyür, gelişir, bereketlenir, güzelleşir, tadı da artar, huzur da artar, saadet de artar. Kulluk da kolaylaşır. Bu yönüyle evlilik akdi son derece önemli bir akittir, sözleşmedir. Bu sözleşmenin Cenab-ı Hak efendim bir takım şartlarını da açık açık beyan eder. Belki Kur'an'da en detaylı hükümler aile hukukuna dair hükümlerdir. Evlenme nasıl olacak? Kimlerle olacak? Nasıl geçinilecek? Efendim, eğer boşanılacaksa nasıl boşanılacak? Kim kime ne verecek, ne alacak? Bütün bunlar adeta ince ince anlatılmıştır. Vahiy, yani Rabbimiz doğrudan bir konuda eğer bilgilendirme yapıyorsa şöyle bakmak lazım meseleye. İnsanlar çoğu zaman akıllarıyla o hakikatleri bulmakta zorlanacaklardır. Daha doğrusu bir kısmını hiç bulamayacaklardır. Bir kısmını da birçok acı tecrübelerden sonra keşfedebileceklerdir. Rahman ve Rahim olan Mevlamız evliliğe dair bu ince meseleleri bizatihi peygamberine vahiy ile bildirir ve bütün insanlığa rahmetinin gereği olarak duyurur. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın her bir ayetine, her bir işaretine, telmihine, vasiyetine, tavsiyesine, emrine kulak kesilmeli, gönül vermeli ve bunların bizim saadetimiz adına, mutluluğumuz adına, dünyevi mutluluğumuz, uhrevi yani ahiretteki ebedi mutluluğumuz adına çok büyük ilahi hakikatler olduğuna inanmamız, ona göre efendim o ayetlere gönlümüzü, hayatımızı açmamız gerekiyor. Rabbimiz burada buyuruyor ki, ey iman edenler, mümine yani mümine hanımlarla nikahlandığınızda şayet bu nikahtan sonra onlarla bir araya gelmeden yani herhangi bir birleşme olmadan onları boşayacak olursanız onlar üzerinde bir iddeti tamamlasınlar diye bir hakkınız yok. Çünkü iddetin meşruiyeti yani şerif tarafından, Kur'an tarafından, sünnet tarafından iddet diye bir hususun belirlenmesinin sebebi hanımın o kocadan hamile olup olmadığının tespitidir. Esas ana sebep budur. İddet dediğimiz şudur. Boşanan hanımlar 3 kur müddeti yani 3 tuhur müddeti diyoruz biz buna. 3 temizlik süresince, 3 hayız müddetince ondan temizlenme süreçleri sayılıyor. Beklemeleri gerekiyor. Beklemeleri gerekiyor ki gerçekten önceki eşlerinden herhangi bir çocuk olup olmadığı ortaya çıksın. Bir de vefat iddeti var. O da 4 ay 10 gündür. Kocası vefat eden hanım 4 ay 10 gün bekler. Eğer hamile değilse, hamile ise hamileliği bitinceye kadar iddeti bir şekilde devam etmiş olur. Burada da Yüce Rabbimiz ey müminler diyor. Ey erkekler, mümin erkekler. Mümin kadınlarla nikah yapar da, akit yapar, bir sözleşme yapar, evlilik akdini yapar. Ve fakat onlarla bir araya gelmiş olmazsanız, yani onlarla bir karı koca ilişkisi yaşamamışsanız, onlara bir iddet yoktur. Dolayısıyla onlar iddeti bitirsin diye bir durum söz konusu olamaz. Sizin onları, o hanımları yanınızda iddet müddetinde tutmanız gibi bir durum söz konusu değildir. Onları güzelce nimetlendirin, taltif edin, efendim, onlara bir şeyler verin ve sonra da güzellikle salıverin. Burada femetti'uhunne, onları metalandırın, yani onlara bir şeyler verin diye tercüme ettiğimiz bölüm şöyle açıklanır. Bakara suresinde de Yüce Rabbimiz 237. ayetinde eğer evlenme akdi öncesi bir mehir tayin edilmişse diyelim efendim 100 gram altın vereceğiz dediniz mehir olarak. Bunun yarısını ödemek gerektiğini Yüce Rabbimiz hatırlatır ve emreder. Onun yarısını verin der. Çünkü bir karı koca hayatı olmamış ama bir nikah akdi olmuş. onun yarısını verir. Eğer böyle bir mehir belirlenmemişse, onun gönlünü edecek, hoş edecek şekilde bir şeyler verin. Bu da mutlaka verilmesi gereken bir şey. Nedir? Yine mehri misil gibi adeta o seviyedeki bir hanımefendinin, efendim, akranlarının nasıl mehirlerle evlendiği bellidir az çok. O mehrin yine en az yarısına yakınını vermeli. İlle yarısı şartı yok ama madem ki ayet-i kerimede mehir belirlemişseniz onun yarısını verin buyurulduğuna göre, mehir de çoğu zaman böyle denklik esas alınarak belirlendiğine göre o nispette bir şey. Diyelim 100 gram mehirse 50 gramlık bir altın, efendim, eğer böyle bir belirlenmişse mehir olarak takdim edilmeli. Bunu verdikten sonra artık diyor onları güzellikle salıverin. Güzellikle salıverin, yani boşayın, tutmayın, onlara ızdırap olacak, onlara çile çektirecek şekilde olmasın bu. Artı hakaret ederek olmasın, yine taltif ederek olsun. Kusura bakmayın deyin, yola devam edemeyeceğiz deyin belki. Onları incitmeyin, şahsiyetlerini hor hakir görmeyin, güzelliklerine laf etmeyin. Ne bileyim işte, artık güzellikle salın diyor Cenab-ı Hak. Onlara haklarını vermemek suretiyle ya da şahsiyetlerini inciterek onları salıvermek değil, onlarla ayrılmak değil, güzellikle, insanca, efendim, zarif bir şekilde, nezakete dikkat ederek onları salıverin buyuruyor Yüce Rabbimiz. Cenab-ı Hak kullarının incinmesini istemiyor. Hiçbir kulunun mahzun edilmesini istemiyor. Bütün kullarının adeta huzurlu, saadetli, birbirlerine karşı saygılı, efendim, seviyeli bir ilişkileri olsun murad ediyor. Ayrılırken bile böyle istiyor. Ayrılırken bile böyle bir edebe dikkat edilmesi işaret edilmiş oluyor. Bu ayetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir hitapla ona has bir konu gündeme getiriliyor. 50. ayet. Estağfirullah. Ya eyyühen nebi, inna ahlalna leke ezvâceke allâti âteyte ucûrahun ve mâ meleket yemînük mimma efâ Allahu aleyk ve benâti ammik ve benâti ammâtik ve benâti hâlik ve benâti hâlâtik ellâti hâcerne me'ak ve emra'eten mü'mineten in vehebet nefsehâ linnebî in eraden nebiyyü en yestenkihâhâ hâlisaten leke min dûnil mü'minîn. Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana harp esiri olarak verdiği cariyeleri, seninle hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı ve teyze kızlarını sana helal kıldık. Senin helalin kıldık, yani mübah kıldık. Mehir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden mümin bir kadını da, eğer peygamber onu nikahlamak istiyorsa, diğer müminlerden farklı olarak sadece sana helal kıldık. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ف۪ي اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Zaten biz hanımları ve sahip oldukları cariyelere hakkında müminlere hangi hükümleri geçerli kıldığımızı elbette bilerek belirlemiş bulunuyoruz. Bu özel hükümler sana bir zorluk olmaması, gönlüne bir darlık gelmemesi içindir. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Evet, burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatıyla ilgili hususi bir konuya dikkat çekilmiş oluyor. Ve bunun peygamberlikle bir ilgisinin olduğuna işaret için de ya eyyühen nebi, ey peygamber diye başlıyor ayet. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak tarafından bazı konularda farklı hükümlerle de yükümlü kılınmıştır. Yani ona ait has hükümler vardır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kulluk hayatında mesela ona ait hükümler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için mesela teheccüd namazı dediğimiz gece namazı farzdır. Ama diğer müminlere farz değildir. O her gece kalkacak, teheccüd kılacaktır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela fakir de düşse zekat alamaz. Onun ehli beyti yani aile halkı da zekat alamaz. O peygamberimize has bir durumdur. Yüce Rabbimiz peygamberimize bunu bu şekilde efendim çerçeveyi çizmiştir. Yine aile hayatında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme has bir takım özel hükümler vardır. Mesela bu ayette ifade edildiği şekliyle 4'ten fazla olan eşlerle evlenmesi ona helal kılınmıştır. İsteyen kadınlarla mehirsiz evlenmesi caiz olmuştur. Normal şartlar altında müminler mehirsiz olmaz. Az da olsa mutlaka bir mehir olacaktır nikahlarında. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir hanım, ya Resulallah ben seninle evlenmek isterim, mehir de istemem dese, peygamber de bunu kabul ederse böyle bir evlilik caizdir Efendimiz hakkında ki bu ayette buna işaret ediliyor. Vemraeten in vehebet vemraeten mümineten in vehebet nefse halin nebi. Mümin bir kadın diyor kendini peygambere hibe edecek olursa, yani mehirsiz kendisiyle evlenebileceğini söyleyecek olursa ve peygamber de onunla nikahlanmak isterse peygambere caiz bu. Yine aile hayatıyla ilgili mesela Efendimiz vefat ettiğinde veya boşadığında eşleriyle başkalarının evlenmesi haram kılınıyor. Caiz değil. Nitekim bir sonraki ayette o da gelecek. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin yabancılara karşı daima perde arkasında bulunmaları onlara has. Yine Peygamberimizin aile halkıyla ilgili onlardan herhangi birisi bir diyelim ki eğer farz-ı muhal diyelim bir günaha düşecek olsa ya da çirkin bir iş yapacak olsa onların azabı iki kat olacaktır. Yaptıkları hayırların da mükafatları katlanacaktır. Öyleyse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has hükümler var Kur'an-ı Azim şu anda. Ve Yüce Rabbimiz bu hükümleri gerek ibadet hayatına dair, gerek efendim evlilik hayatına dair, bir takım onun yaşantısına dair hususi hükümleri o peygamberliğin çerçevesi içerisinde ona has olarak bildirmiştir, beyan etmiştir. Dolayısıyla bu niye böyle, peygambere böyle de diğer müminlere şöyle deme hakkı bizde olamaz. Neden olamaz? Çünkü onu peygamber olarak seçen Mevla ona has bazı hükümler vermiştir. Muhtemelen o vazifenin gereği olarak Hazreti Peygamber'in böyle bir çerçeveye ihtiyacı vardır. Mesela biz diyor sana ağır bir söz vahiy edeceğiz. Onun için sen gece kalkman lazım. Gece kalkan nefis diyor daha dayanıklı olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy inecek. O vahye bedeninin, kalbinin hazır hale gelmesi için böyle bir özel bir ibadete efendim ihtiyacı var. Cenab-ı Hak onu ona farz kılıyor. Evlilik hayatında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi bulunduğu coğrafi şartlar, dönemin örf ve adetleri ve İslam davetinin en güzel şekilde yayılabilmesi, İslam'ın en güzel şekilde öğretilebilmesi adına evlilik hayatında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir geniş çerçeve çizilmiş. Geniş çerçeve çizilmiş. Bu çerçeve onun göreviyle de alakalı yönleri var. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam hepimizin bildiği gibi 25 yaşlarındayken 40 yaşında bir annemiz olan Hazreti Hatice validemizle evleniyorlar. Onunla 25 yıl bir ömür sürüyorlar. sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tek bir hanımla ve kendisinden 15 yaş büyük bir hanımla. Fakat nübüvvetten sonra, peygamberlikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin eşlerinde bir çoğalma görüyoruz, artış görüyoruz. Bu artış da ondaki vazifenin adeta üzerine yüklenen o vahyin en güzel şekilde tebliğ edilebilmesi, o ümmetin hanımlarına yönelik de bir takım ahkamın, hükümlerin en güzel şekilde peygamber tarafından beyan edilmesi için böyle bir ihtiyaç söz konusu olmuş oluyor. Veya daha bizim bilemediğimiz nice hikmetler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok evliliğini diline dolayan bir, tabii müsteşrikler bunun üzerinde çok dururlar. Haşa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şehvetperest gibi görmeye çalışırlar. Onun çok evliliğini güya peygamberliğine bir nakisa, bir eksiklik gibi izafe etmek isterler. Dolayısıyla onlar bu yönüyle İslam düşmanlarının meseleye böyle yaklaşmaları tamam, onlar açısından bir saldırı mahalli olarak düşünülebilir. Ancak biz müminler olarak efendim bunu şöyle görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle 25 yıl bir tek evlilik yaşamış ve kendinden 15 yaş büyük bir hanımefendiyle, bir annemizle bir ömür sürmüş. En mutlu günlerini o zamanlar yaşamış. Ama peygamberlikten sonra da çeşitli vesilelerle, bazen bir kabileyle yakınlık hasıl etme maksadıyla veya daha değişik maksatlarla Efendimizin evlilikleri oluşmuş. Nitekim Zeynep binti Cahş annemizle evliliği bu Ahzab suresinde hususi olarak anlatılıyordu. Evlatlığı olan o Zeyd bin Harise'nin daha önce evlendiği bir hanımefendiydi Zeynep validemiz. Ve o boşadıktan sonra Efendimiz'e Cenab-ı Hak nikahladı onu. Neden? Çünkü insanlar evlatlıklarını kendi evlatları gibi görmesin. Onların eşleri boşandığı zaman kendileriyle evlenilebilsin diye. Böyle bir hükmü ortaya koyma adına. Bakınız, Allah'ın doğrudan murad etmesiyle efendim böyle evleneceksin demesiyle yapılan evlilikler var. Bir takım efendim savaş esirleri olarak, cariye olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ganimet hissesi olarak düşmüş hanımlar, onların işlerinden birkaçını Efendimiz aleyhissalatü vesselam hürriyetlerine kavuşturarak kendileriyle evlilik akdi yapmıştır. Böyle olanları var. Dolayısıyla Efendimizin çok evliliğinin peygamberlikten sonra peygamberlik makamıyla alakalı taraf olduğu gibi o devlet başkanı sıfatıyla olduğu alan da söz konusudur. Daha başka elbette hikmetleri de söz konusudur. Bu yönüyle Yüce Rabbimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has bazı hükümler indirdiğini de böylece öğrenmiş oluyoruz. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın evlilik hayatına dair hükümlerle diğer müminlerin bazı hükümleri de birbirinin aynı değil elbette. Mesela diğer müminler en fazla 4 eşe kadar evlenebilirlerken Efendimiz'e bu sınır genişletilmiş. Ve işte mehirsiz Efendimiz biriyle evlenme imkanı söz konusuyken diğer müminler için bu durum söz konusu değil. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mehirsiz bir hanımefendiyle evlendiği vaki değil diye tespitler var. Araştırmacılarımız tarafından, müfessirlerimiz tarafından böyle bir izin verilmiştir Efendimiz'e. İsterse olabilirdi ama böyle olmadı. Efendimiz bütün eşlerinin mehirlerini verdi denilmiştir. Bir böyle o dönemde tabii kölelik de var. Savaşlar neticesinde ele geçen esirler içerisindeki hanımlar cariye olarak efendim İslam askerlerine ganimet olarak taksim de ediliyordu. Efendimizin de hissesine düşenleri vardı elbette. Ve bu da Efendimiz ve diğer müminler için o cariyeler de helaldi. Onlarla da aile hayatı yaşayabiliyorlardı. Turci men teşâ'u minhunne ve tu'vi ileyke men teşâ'u ve men ibtegayte mimmen azelte felâ cünâhe aleyk zâlike ednâ en tegarra a'yunuhunne ve lâ yahzenne ve yardayne bimâ âteytehunne kulluhun vallâhu ya'lemu mâ fî kulûbikum ve kânallâhu alîmen halîmâ. 51. ayet. Bu eşlerinden dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Yani şöyle diyelim, birden fazla evli olanların eşleri arasında adaleti gözetmeleri gerekiyor. Buna fıkıhta el-kasım de deniyor. Yani o adalete riayet edecek. Birinin yanında uzun kalıp diğerini tamamen terk etmeyecek. Onları kendi içinde bir sıraya bağlayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili yalnız yine burada da bir özel izin çıkıyor. Sen onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Yani istediğin eşinde biraz fazla kalabilirsin, diğerinde daha az kalabilirsin. Böyle bir hürriyet veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ancak yine sallallahu aleyhi ve sellem burada da adeta bu fırsata rağmen, bu imkana, bu izne rağmen bunu kullanmadığını ve eşlerinin arasında o adaleti de gözettiğini biliyoruz. Sadece son hastalığı sırasında diğer eşlerinden izin alarak Hazreti Ayşe annemizin hücresinde, odasında Efendimiz o hastalık günlerini geçirmiştir. Rivayetler, tefsirlerimizde bu şekildedir. Bir de annelerimizden biri efendim, ben hakkımı Ayşe hanımefendiye, yani Ayşe annemize verdiğini beyan etmiş. Bu şekilde bir bilgi var kitaplarımızda. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak böyle bir geniş alan bırakıyor. Ki kaldı ki niye böyle bir geniş alan bırakıyor? Zorlanmayasın diye ey Habibim diyor. Çünkü bir önceki ayette bunları böyle yapıyoruz. Senin için bir zorluk oluşmasın diye. Yani adeta tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mükellefiyetleri, sorumlulukları çok yönlü. Hem bir devlet başkanlığı sorumluluğu var. Ondan önce ilahi ayetleri, tebliğ, peygamberlik sorumluluğu var. Elbette bazı şeyleri kaçırabilir ya da bazen mümkün olmayabilir, zor olabilir. Cenab-ı Hak Habibini böyle zorda bırakmak istemiyor. Buyuruyor ki, sana zorluk olmasın diye diyor. Bunlar bunun için sana has hükümler olarak indiriyorum buyuruyor adeta. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Yani bir müddet belki hani birini uzakta bıraktın ya da yanına uzun süre uğramadın. Sonra onu da diyor gerektiğinde yanına alırsın. Bu noktalarda فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكَ sana bir günah yoktur. Bu hüküm, bu böyle bir serbestiyet adeta, bu çerçeve onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Burada önemli bir noktanın altını çizmek lazım. Diyor ki bu hüküm hem seni diyor zorda bırakmamak ama aynı zamanda onların da mutlu olmaları, üzülmemeleri için. Şöyle olabilirdi. Elbette annelerimiz hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olmaktan son derece mutlular. Bir peygamber eşi olmak, müminlerin anneleri olmak büyük bir şeref. Nitekim onlara böyle bir muhayyerlik bırakılmıştı. Muhayyerlik ayeti inmişti. Eğer siz dünya hayatını, onun ziynetini, süsünü istiyorsanız onlara de ki gelin bundan vereyim size, sonra da güzellikle salıvereyim. Ama siz Allah'ı ve ahireti istiyorsanız ayeti inince hepsi biz Allah ve Resulünü isteriz demişlerdi. Yani Efendimiz diyelim bir anda aynı anda 9'a kadar nikahlı hanımının olduğunu biliyoruz. Eğer hepsine bir adalette bir mutlaka şöyle olacak böyle olacak diye onlar da sıkıştırmaya başlarlarsa Efendimiz belki bir kısmını adalete riayet edemeyeceğim diye boşamak durumunda kalacaktı. Onlar da boşandığı zaman üzüleceklerdi. İşte Rabbimiz şöyle buyuruyor. İşte diyor bu seni böyle serbest bırakıyoruz ve sana bunda bir günah yazmıyoruz. Bu aslında diyor onların diyor mutlu olmaları için, üzülmemeleri için ve kendilerine verdiğine razı olmaları için kendileri adına bir güzelliktir, iyiliktir. Dolayısıyla bu da onları sevindirir böyle bir durum. Onlar da üzülmezler buyurulmuş oluyor. Bu ayetin bu kısmıyla ilgili bazı müfessirlerimiz şöyle bir latifeye, nükteye dikkat çekerler. Demek ki insan eşlerini üzmeyecek. Eşini üzmeyecek. Onların rızasını gözetecek. Onların efendim sevinçli olmaları, huzurlu olmaları hedeflerinden birisi olacak. Bu önemli bir şey. İnsan ailesini üzmek yerine sevindirmeyi sürekli öncelemeli. Elbette insan hayatında ilişkiler yönetiminde zaman zaman inişler çıkışlar olur. Zaman zaman üzülecek haller de olabilir ama ana hedefi sürekli insanın eşini mutlu etmesi, onu huzurlu, sevinçli bir halde efendim hayatını sürdürmesine vesile olması önemlidir. Ayetin bu izahından bunu anlıyoruz. Vallahu ya'lemu ma fi kulubikum. Allah kalplerinizde olan her şeyi bilir. Açığa vurduklarınız da bilir elbette ama açığa vurmadığınız gönüllerinizdekiler her şeyi bilir. İşte koyduğu hükümleri aynı zamanda gönüllerinizdekini de bilerek koyar. Yani hangi hüküm sizi üzecek, hangi hüküm sizi mutlu kılacak o bilir. Dolayısıyla Allah'ın hükmüne teslim olan, razı olan kazanır. Mutlu olur, huzurlu olur, saadetli olur. Burada annelerimize de bir mesaj var. Siz de peygambere bu rahatlığı verin. Bu serbestiyeti tanıyın. Bu sizin de lehinize denilmiş oluyor. Ve kâne Allahu alîmen halîme. Allah her şeyi bilen ve halimdir. Kullarına son derece efendim yumuşak davranır. Onları hemen cezalandırmaz. Onları görür, gözetir, kollar. Onların incinmesine razı olmaz. Bu manaların hepsi var. O hilim kelimesinin içerisinde. La yahillu leken nisa'u min ba'du ve la en tebeddele bihinne min ezvacin ve lev e'cebeke husnuhun illa ma meleket yeminuk ve kâne Allahu ala kulli şeyin rakiba. Ey peygamber! Artık bundan böyle güzellikleri hoşuna gitse de başka kadınları nikahlaman ve mevcut hanımları başkalarıyla değiştirmen sana helal olmaz. Ancak sahip olduğun cariyeler müstesna. Allah her şeyi hakkıyla görüp gözetendir. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demek ki bu ayet indikten sonra başka başka kadınlarla evlenmek, birini boşayıp onun yerine bir başkasını almak tarzında bir yol helal olmaz buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani şu an çerçevesi ayetlerle çizilmiş olan nokta ya da husus senin peygamberliğini en güzel şekilde, huzurlu bir şekilde yerine getirebilmen için, senin rahatın için, huzurun için yeterlidir. Bundan sonrasına gerek yoktur. Sen de bu hanımlar efendim hallerine razı ve Allah'ı ahireti tercih ettiler, peygamberi tercih ettiler. Artık bunları yanından boşayarak uzaklaştırma ya da onları boşayıp yerlerine bir başkalarını alma gibi bir düşünce hiçbir zaman sende oluşmasın. Ancak savaş cariyeleri olarak, savaşta esir edilen cariyeler olarak hissene düşenler, onlar müstesna. Ama bunun dışında her ne sebeple olursa olsun bir başka kadınla tekrar evlenmek senin için de helal olmaz diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bir çerçeve çizilmiş oluyor konuyla ilgili. Yani Yüce Rabbimiz efendim hem peygamberin hukukunu hem müminlerin efendim hukukunu ne kadar ihtiyaçları varsa gerek efendim nefsani ihtiyaçlar, bedeni ihtiyaçlar, sükunete erme, sekinete erme noktasında gerek tebliğ, vazife icabı ihtiyaçlar, gerekse daha başka bizim bilemediğimiz hikmetler sebebiyle Yüce Rabbimiz peygambere ayrı bir çerçeve, müminlere ayrı bir çerçeve çizmiş oluyor evlilik hayatında ve mümin hanımların da mümin anneleri, o mümine annelerimizin de hukukunu korumuş oluyor. Gönüllerini, gözlerini korumuş oluyor Yüce Rabbimiz ve vefat ettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra da bu hanım annelerimizin efendim başkalarıyla evlenmeleri haram kılınıyor. Başkalarının onlara talip olması gibi bir durum müminlere haram kılınıyor. Onların da hukuku, peygamberin de vefatından sonra hukuku ve hürmeti böylece korunmuş oluyor. Bize bütün ihtiyaç alanlarımızı bütün detaylarıyla, en ince noktalarıyla böylesine açıklayan Rabbimize hamdolsun. Her bir ayete çok yönlü bakabilmeyi, bu ayetlerden edepler, faziletler, hikmetler çıkarabilmeyi ve hayatımıza onları monte edebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.